Başucumda müzik. Kürşat Başar.
Ayrım 20.
Sanki farkında bile olmadan kitaplığın içindeki gizli bir düğmeye dokunmuştum ve bir kapı açılmıştı. Beni nereye götüreceği, geri gelip gelemeyeceğim, kimlerle karşılaşacağım bilinmez bir koridor uzanıyordu önümde. Ayla'nın gizemli kentleri bulması gibi. Üstündeki toprağı kazıyıp ortaya çıkardığı ağır taş kabartmalarla süslenmiş kapıyı itip kendisini birdenbire yeraltı geçitlerinde nereye gittiğini, neyle karşılaşacağını bilmediği bir labirentte bulması gibi. İnsan bazen kendi içindeki gizli kapıların bile yerlerini bilmiyor. Bazen bir rastlantıyla ya da karşısına beklenmedik bir anda çıkan biri sayesinde öğreniyor. Tıpkı o gizemli eski zaman kentlerine, sonsuza dek bütün kötülüklerden, yabancılardan, bilinmeyen güçlerden gizlenmeye çalışan bir kralın tapınağına girmiş gibi. Duvarlara yazılı okunamayan sözcüklerle, bilinmez dillerle, çözülmemiş resimlerle, size ne anlatmak istediğini anlayamadığınız işaretlerle karşılaşıyordunuz. Ama belki de asıl yanıltıcı olan, bütün bu unutulmuş sözcüklerin, işaretlerin, şifrelerin sizin bildiklerinize benzemesiydi. Evet benzer ama aynı değil. Söz dizimi her şeyi değiştiriyordu. Bir işaret binlerce yıl sonra bambaşka bir anlama geliyordu. Çok tanıdık sandığınız sözcükler aslında çözemediğiniz bir başka hikaye anlatıyordu. Ama biliyor musunuz, bence en güzel an oydu işte. Binlerce yıl sonra ilk kez dokunulan bir kapının açılıp sizi ürpertici bir rüyanın içine çağırdığı an. Henüz size ne anlatmak istediğini bilmediğimiz yazıların arasında korkarak heyecanla dolaşmak. Mükemmel bir heykelciyi elinizde tutmak. Hiç bilmediğiniz bir geçmişe dokunmak. Ne olduğunu anlamadığınız eşyaya bakmak. Bir zamanlar hayatın vazgeçilmez unsurları olan kırık dökük parçalardan bir şeyler anlamaya çalışmak. Kim bilir, şimdi bize sıradan gelen bu parlak taşlı yüzük, o zamanlar hangi kutsal yükleri taşıyordu? Atlı arabaların, ürkütücü savaşçıların, kartal başlı tanrıların, köpek yüzlü hizmetkarların, parlak giysili rahiplerin, çocuk prenseslerin tasvirlerine hayranlıkla bakmak, bir gün bir rastlantıyla kendisini harikalar ülkesinde bulan o küçük kız gibi kaybolmuş, daracık koridorlardan eğilerek bin yıldır uyuyan güneş kralının odasına girmek, tanımadık korkuların, içinizi kaplayan ürkütücü bir sessizliğin giderek derinleştiği sırlarla dolu bir odada artık bütün kavgalardan, sonu gelmez savaşlardan uzakta, yeryüzünün koynundaki sonsuz huzura gizlenmiş birini görmek, sanki dokunduğunuz an dağılıp gideceğinden korktuğunuz, herkesten saklamak istediğiniz, paha biçilmez bir dünyaya gelmiş gibi kendinizi bütün bir hayatın üstünde hissetmek. İşte tam o an. Çünkü sonra her şey çözülür, bildik bir anlam kazanır. O eşsiz büyü, o benzersiz an dağılır gider. İşte ben şimdi tıpkı o bilinmez dünyanın kapısını yeni açan birinin heyecanını taşıyordum. Ve bu anın sonsuzlaşmasını, hiç bitmemesini, bütün bir hayatı kaplamasını istiyordum. Ah ne olurdu, şuralarda bir yerlerde bana bu sırrı verecek o gizli yazıyı bulsaydım. Tıpkı o rüyadaki gibi kapıyı açarsanız masalın dışına çıkıyordunuz. Açmazsanız istediğiniz gibi yaşayamıyordunuz. Her şey istediğinizin dışında gelişiyordu. Bir masalın içinde uzun süre kalmak imkansızdı. Bir süre sonra o kapıdan çıkmak istiyordunuz. Çıkmak, aynaların, yanıltıcı görüntülerin, sislerin, gelip giden duyguların arasındaki gerçek hayatı tutmak istiyordunuz. Beni yiyip bitiren çelişki buydu. İçimdeki o gizli odada ne çok şey buldum. Kendime farklı yerlerden bakmayı orada öğrendim. Başkalarının sözcükleriyle kendimi tanımlamak yerine kendi cümlelerimi kurmayı. Bedenin sizin dışınızda da bir hayatı olduğunu. Hayatın bize öğretilenlerinin dışında bambaşka biçimleri olabileceğini. Belki de asla ortaya çıkmayacak olan bambaşka bir kadın buldum orada. Şaşırdım onu görünce. Korktum. Bana benzeyen ama tanımadığım bu kadınla ne yapacağımı uzun süre bilemedim. Kavgaya tutuştum önce. Herkesten gizlemeye çalıştım, kendimden bile. Meğer insan kendisini hiç tanımadan yıllar yılı yaşayabilirmiş. Hatta belki de bütün bir ömür boyunca kendini bir başkası sanabilirmiş. birdenbire anladım ki ben kendimi çok iyi tanıdığımı sanırken aslında hiç tanımıyormuşum. Sorsalar asla duygularına kapılmayan, güçlü, kendi sözlerini başkalarını fazla umursamadan söyleyebilen, her şeyi akılla çözebileceğine inanan biri olduğumu anlatırdım. Kendine güvenen, hiçbir şeyden korkmayan, ne yapacağını bilen bir kadın. Böyle sanıyordum. Bir de baktım ki, aksine, kendisini duygularına kaptırıp, bütün bir dünyayı unutabilecek kadar akılsız biriymişim. Akılsız evet, ama bunun kötü bir şey olduğunu sanmayın sakın. Hayatı kendi başına kurabileceğine, kendi düzeniyle yaşayacağına inanan insanlardan biriydim. Asıl budalalık bu değil mi? Şimdi anlamıştım ki hayat bizden büyüktür. Ve biraz güçlü bir rüzgar bile kurduğunuz bütün o kumdan kaleleri çocuksu bir keyifle ansızın yıkıverir. Bir başkasının bedenine dokunmanın, birinin teninize dokunmasının sizi birdenbire alıp buradan sonsuzluğa taşıyabilecek kadar güçlü olduğunu bilmezdim. Bunca yıl nereye, nasıl böylesine gizlendiğini bilmiyorum ama çılgınca bir tutkuyla dolu olduğumu öğrenmiştim artık. Sanki kendi ruhumu kazıyordum ve orada gizlenmiş o belli belirsiz yazıları çözdükçe yeni bir kimlik buluyordum. Gerçek varlığımı, kim olduğumu. Farkında bile olmadan yıllar boyu kendimden bile gizlediğim o gerçek kadını. Sanki sonsuz uzaklıkta bir geçmişe gidiyor ve o bilmediğim alfabeyi çözdükçe kendimi hatırlıyordum. Evet, onu orada buldum. Ve başkaları ne söylerse söylesin, ben o kadını çok sevdim. Evet, belki de o yalnızca bir anahtardı. Bana kendi hayatımın kapılarını açan bir rastlantı. Özlemeyi onunla öğrendim. İnsan varlığından habersiz olduğu bir şeyi özlemez, onun eksikliğini hissetmez. Bilmediği bir şeye sahip olmadığı için acı çekmez. Çocuğunuz yoksa göğsünüze yaslanmış o sıcaklığın nasıl tanımlanamaz bir şey olduğunu bilemezsiniz. Bilmediğiniz için de geri kalan bütün hayat boyu taşıyacağınız kaçınılmaz sorumluluğu o sıcaklığın nasıl karşılayabildiğini anlamazsınız. Endişeyi onunla öğrendim. Kaybetmekten korkmayı. Öyle çok korkardım ki ona bir şey olmasından, onu yeniden görememekten. Birkaç gün kaybolsa, söz verdiği zaman aramasa, bütün uzaklıklara, koşulların bütün karışıklığına rağmen ondan haber alamadığım anda derin bir korkuya kapılırdım hemen. Ne yaparsam yapayım bu korku giderilemezdi. Sanki göğsüme bir bıçak saplanmış gibi ne yapacağımı bilmez halde giderek artan bir endişeyle beklerdim. Evet, beklemeyi, sabretmeyi de ondan öğrendim. Öyle çok bekledim ki telefonun çalmasını, bir mektubu, bir pusulayı, onu yeniden görebilmeyi. Her şey öylesine belirsizdi ki, ne konuşursak konuşalım, ne söz verilmiş olursa olsun, her keresinde sanki hep yeniden başlardık. Kendi kendime hep günün birinde onu kaybedeceğim düşüncesine alıştırmaya çalışıldım. O anlatılmaz duygunun esiri olduğunuz zaman artık bunun imkansız bir şey olduğunu bilebiliyordum tabii. Aslında bütün hayat böyle. Eğer insan arkasından gelecek acıları düşünerek o an sahip olmadığı ama olacağını düşündükçe heyecan duyduğu şeylerden vazgeçebilse bambaşka bir hayatı olur. Onunla bütün hayatım değişti ve yeniden başka bir biçime dönüştürmeyi başaramadım. Hep derler ki, hayat insanın elinde olan bir şeydir. İnsan kendi kaderini çizebilir. Sakın inanmayın. Hayat bizim asla bilemeyeceğimiz rastlantılarla çizilmiş bir kaderin elindedir. Ama durun. Yine zamanları birbirine karıştırmadan önce neler olduğunu anlatayım. Çünkü okurlar biliyorum ki bütün romanlarda olay akışıyla ve sonunda neler olacağıyla ilgilenir. Bütün dünyanın Asya gribini konuştuğu o sabah ben bambaşka bir nedenle kentin biraz arka sokaklarındaki doktorun odasından çıktım. Binanın kapısına yaslanıp temiz havayı içime çektim. Hemen yakında bir kilise vardı. Herhalde benim kaderimi çizen bir tanrı varsa, kendi dinimin evi olmasa da beni oraya kabul eder ve söyleyeceklerimi dinlerdi. Hiç büyümeyen o masal kahramanının heykelinin yanındaki sokağa girdim. Küçük kilisede kimse yoktu. Sıralardan birine oturdum. Loş, sessiz, huzurlu bir yerdi. Bir anda sizi gerçekten de dışarıdaki dünyanın debdebesinden, bütün o ciddiye alınan hayattan uzaklaştırıyordu. Yüksek, renkli resimlerle çizilmiş, camlardan yansıyan ışık hüzmeleri içerideki karanlığı bölüyor, heykeller, resimler, eski eşyalar insana başka bir dünyaya geldiği hissini veriyordu. Orada oturdum ve "Ulu Tanrım" dedim. "Herhalde yaptıklarımı izledin. Bana ne yapmam gerektiğini kendi dilinde söylediysen, senin işaretlerini okuyup okuyamadığımı bilmiyorum. Eğer kitaplarda yazılanlar doğruysa, beni bu büyük günahtan döndürmek için mutlaka elinden geleni yaptın. Ama yine de buralı bir yazarın dediği gibi, insan yüreğinin çılgınlığına son yok. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Ama belki de benim yaşamam gereken hayat budur ve sen beni yalnız bırakmışsındır. Eğer öyleyse bu çocuğu doğurmalı mıyım? Yoksa daha büyük bir günah işleyerek onu öldürmeli miyim?" "Yok canım, tabii bir cevap beklemiyordum. Ama öylesine yalnızdım ki yapabileceğim pek başka bir şey de yoktu. Ve kim bilir ne kadar zaman orada kendi kendime bir cevap bekliyormuş gibi öylece oturdum. Bir yandan bu felaketin altından nasıl kalkacağımı düşünmem gerekiyordu. Bir yandan artık daha fazla böyle gizli saklı sürdüremeyeceğimi anlıyordum. Sanki bir sınava girmiş gibi sorular yığılıyordu önüme. Peki ama ona söyleyecek miydim? Bunu bilmesi gerekiyor muydu? Öğrendiği zaman ne yapacaktı? Korkup geri mi çekilecekti? Yoksa çılgınca bir şey yapıp benimle bir hayat kurmak mı isteyecekti? Bu olabilir miydi? Bütün bir hayat bir anda yıkılıp yenisi yapılabilir miydi? Neden olmasın diyordum kendi kendime. İkimiz de boşanırız, yeniden evleniriz, uzak bir yerlere gideriz. Çocuk doğar, sonra ne yapacağımızı düşünürüz. Sonra birden aklıma Turgut geliyordu. Fuat'ın eşi, kızı, annem, abim. Keşke hepsi bu kadar olsa. Ya çıkacak skandal, bütün gazetelerde yazılacak haberler. Kendisi istese bile izin verirler miydi bunu yapmasına? Birden anladım ki yalnız Türkiye'de değil, bütün dünyada konuşulacak bir haber olurdu bu. Başlıkları görebiliyordum şimdi. Bakanın metresinden çocuğu oldu. Yasak aşk meyvesini verdi. Hayır, sandığım gibi kolay değildi. Bütün bunlara katlanmak, bütün bunları kabullenmek. Hem yalnız ikimiz için değil, geri kalan ve aslında hiç suçu olmayan öteki insanlar ne yapacaktı? Onlara bunu yapmaya hakkımız var mıydı? Bütün memleket karışmaz mıydı? Fena mı işte? Zaten herkes şikayetçi değil mi? Bu bahaneyle hükümet düşer de hepimiz kurtuluruz diye bir an güldüm kendi kendime. Tarihe geçerdim hükümet düşüren kadın diye. Gül gül sen daha diyordum içimden. Bakalım bunun sonunda da gülebilecek misin? En doğrusu kimseye söylemeden, kimsenin haberi bile olmadan çocuktan kurtulmak değil miydi? Aklıma şeytanca şeyler de geliyordu. Kim bilebilecekti ki ondan olduğunu? Zaten Turgut da çocuk diye tutturmamış mıydı ne zamandır? Herhalde deliriyordum. Böyle şeyler düşünebildiğime göre o anda aklım pek yerinde değildi. Bir an kendi kendime güldüm. İster misin oğlan olsun, büyüyünce de tıpkı onun burnunu alsın? Aileyi arasam o da anlamaz ki bu işlerden. Sen çok anlıyorsun. İnsan liseli kızlar gibi ilk keresinde hamile kalır mı? Budala diyordum kendi kendime. Doğrusunu söylemek gerekirse liseli bir kızdan fazla büyük de sayılmazdım. Ama ulan olmuştu artık. Bir an önce bir karar vermek zorundaydım. Ama zaten o günlerde en çok zorlandığım şey de bu değil miydi? Karar vermek. Sislerle kaplı sokaklarda kaybolmuş gibi yürüdüğüm, kendimi kentin o güne kadar hiç gitmediğim semtlerinde bulduğum, sonunda ısınmak için bir kahveye girip oturduğum zaman masama gelen o kadınla uzun uzun dertleştiğim gün, şimdi ancak bulanık, unutulmaya yüz tutmuş bir resim gibi. Ama o unutulmaz sıkıntı nasıl olmuşsa gitip giden onca şeyin içinde benimle kalmayı başarmış. O günü hatırlarken o tanımsız bulantıyı da hissediyorum içimde yine. Evet işte orada, o akşam üzeri daha önce hiç gitmediğim bir semtteki kahvede başka yer olmadığı için gelip masama oturan o kadına başıma gelenleri anlatıyorum. Daha önce hiç görmediğim bir kadına anlatıyorum bütün bunları.
Ayrım sonu.